Ayrım 13.
Ekonomik ve toplumsal biçimlenme. Üretim ilişkilerinin niteliği toplumun ekonomik düzenini belirler. Bu düzen esastır. Üzerinde çeşitli toplumsal ilişkilerin, fikirlerin, kurumların belirip yükseldiği temeldir. Çünkü üretim tarzı sonunda toplum yaşamının bütün yönlerini belirler. Temel ilk önce toplumun sınıf bileşimine bağlı olan hukuksal ve siyasal kurumları, yani devlet örgütlenmesini, dinsel örgütlenmeleri, siyasal gruplaşmaları ve bunun gibi kısaca toplumun siyasal üst yapısını belirler. Sonra dolaylı olarak o belirli topluma özgü olan toplumun ideolojik üst yapısını oluşturan her şeyi, siyasal, felsefi, dinsel, yazınsal ve bunun gibi çeşitli fikirleri belirler. Temelin yerini başka bir temelin alması, temeldeki değişiklikler kendilerine uygun olan üst yapıda, siyasal kurumlarda ve ideolojide kendilerini gösterirler. Ama her ne kadar temele bağlı ise de üst yapının kendisi de üretici güçler üzerinde bir etki oluşturur. Onların yerini başka üretici güçlerin almasını hızlandırabilir ya da yavaşlatabilir. Demek ki toplumun tümü belirli bir birlik, bir üretim tarzı ve buna özgü bir üst yapı ile tarihsel bir kuruluştur. Ekonomik ve toplumsal bir biçimlenmedir. Köleci toplumun temeli feodal ya da kapitalist toplumda olduğu gibi uzlaşmaz karşıttır. Üretim araçlarının özel mülkiyet üzerine ve egemen sınıfın maddi değerleri üretenleri doğrudan doğruya sömürmesi temeli üzerine kurulmuştur. Böylece kölelik, ekonomik ve toplumsal biçimlenme bütünü içinde sömürüye dayanan uzlaşmaz karşıt bir biçimlenmedir. 7. Asya ve Afrika'nın çeşitli devletlerinde kölelik ilişkilerinde gelişmenin özellikleri. Eski Mısır. İsa'nın ölümü 4000 yılın sonlarına doğru Mısır despotluğun kuruluşu insanlığın eski tarihinde en önemli evrelerden birini gösterir. Bu eski imparatorluk denen dönem İsa'nın ölümü 3000-2400 oldu. Büyük bir orduya sahip olan Mısırlılar Sina Yarımadası'nı ve Nubya'nın kuzey bölgelerini ele geçirmek için sistemli olarak savaşlara girişiyorlardı. Yönetimin tek merkezde toplanması, ülkede tarımın temelini oluşturan sulama sisteminin yetkinleşmesi ve genişlemesi olanağını sağladı. Öteki uğraşlar arasında balıkçılık ve avcılığa çok büyük bir rol düşüyordu. Hayvan yetiştirme ise geniş otlakların bulunduğu Nil Deltası'nda özellikle verimliydi. Mısır'da ilk ekonomik ve toplumsal birimler köle sahipleri tarafından acımasız bir biçimde sömürülen kır topluluklarıydı. Daha sonra tapınaklara ait olan tarım işletmeleri hızla yayıldılar. Tıpkı Mezopotamya'da olduğu gibi kır topluluğu kesin olarak sınıflara bölünerek ve köle sahiplerinin, rahiplerin ve tefecilerin bu topluluğun topraklarına el koymaları sonunda dağılıp parçalanmaya başladı. Yoksullaşmış özgür köylülerin durumu kölelerin durumunda hiç de farklı değildi. Hükümdarlığın ve tapınakların yurtluklarında olduğu kadar köle sahiplerine ve yüksek görevlilere ait olan büyük mülklerde de başlıca el emeğini köleler sağlıyordu. Köle sayısı durmadan artıyordu. Firavunlar, efendiler sınıfının yararına yeni köleler, hayvanlar ve başka zenginlikler elde etmek için sayısız savaşları sürdürüyorlardı. Mısır Krallığı köle sahipleri iktidarını sağlamlaştırmasını başlıca görev sayıyordu. Aşırı merkeziyetçi bir yönetim sistemi kurulmuştu. Büyük zenginlikler krallık hazinesine akıyordu. Savaş ganimetlerinin yanında devlet gelirlerinin başlıca kaynağı kalabalık bir görevliler kitlesini halktan topladığı vergilerdi. Mahkemeler de köle sahiplerinin çıkarlarına hizmet ediyordu. Eyaletlerde adet olduğu üzere krallığın yargıçlık görevini de valiler üzerine alıyordu. Yüksek yargıç ülkenin yönetiminde firavunun başlıca yardımcısıydı. Firavunun kendisine gelince o ulu tanrısal yargılama yetkisinin temsilcisi olarak görülüyordu. Firavunların onlarla birlikte bütün efendiler sınıfının şanına halkın ve kölelerin çabasıyla kocaman piramitler dikiliyordu. Devlet yapısı daha sonra orta ve yeni imparatorluklar zamanında da hemen hemen olduğu gibi kaldı. Eski Hindistan. İndus Vadisi'nde yapılan arkeolojik kazılar kanıtlıyor ki İsa'nın ölümü 3 ve 2000 yıllarda Hindistan halkları yüksek bir uygarlık düzeyine ulaşmışlardı. 1000 yılın başlangıcından başlayarak birçok Hint kabile federasyonu ilk köleci devletleri kurdular. Toplumsal farklılaşma belirginleştikçe askeri şef raja giderek kabileye egemen oluyor ve topluluğun yönetim örgütlerini buyruğu altına alıyor. Kabile aristokrasisi onun çevresinde gruplaşıyor. Daha sonra yönetim örgütleri devlet aygıtının halkalarını oluştururken Raja'nın görevleri babadan oğula geçmeye başlıyor. Aynı zamanda Brahmanların durumunu da sağlamlaştırıyor. Kısa bir süre önce basit birer dinsel elçi olanlar rahipliği uğraş haline getiriyorlar. Ama Hindistan'ın despotik devleti daha sonra ortaya çıktı. Moryalar hanedanının kralları olan Chandragupta ve Asoka tarafından temelleri atıldı. Moryalar İmparatorluğu İsa'nın ölümü 400 yılda kesin olarak kuruldu. Kölelik Hindistan'da oldukça yaygındı ama bazı özellikleri vardı. Başka yerlerde olduğu gibi burada da köleler savaş tutsakları ve borcunu ödemeyen borçlulardan oluşuyordu. Özgür yurttaşlar da eşit değillerdi. İki değil, dört gruba bölünüyorlardı. Bu gruptan Varnalar, Jatilerin, daha sonra ortaya çıkan kastların ilk örnekleri oldular. Köleleşenler her zaman alt Varnaların temsilcileriydiler. Oysa onların efendileri üst Varnalara ait bulunuyordu. Köleler aynı zamanda devlete ve topluluğa da ait olabiliyorlardı. Köle, Dvipada iki ayaklı mülk, evcil hayvan ise Chatushpada dört ayaklı mülk idi. Köleler ileri gelenlerin ve kralların hesabına ayrıca kamu yapılarının yapımında çalışıyorlardı. Bununla birlikte eski Hindistan'da büyük toprak mülkiyeti yaygın değildi. Kölelerin emeğinden daha çok ev ekonomisinde yararlanılıyordu. Demek ki köleler çoğunlukla efendilerinin hemşerileri olduklarından kölelik hafif ataerkil izler taşımaktaydı. Köleler arasında kadınlar ağır basıyordu. Onların çocukları da aynı şekilde efendinin mülkü sayılıyordu. Kölelik ilişkilerinin zayıf gelişmesi, özgür nüfusun ekonomik ve toplumsal örgütlenme biçimi olan Hint kır topluluğunun özel dengesiyle açıklanıyordu. Sulama sistemini sürdürmek ve geniş jungle alanları değerlendirme gereksinmesi çabaların birleştirilmesini zorunlu kılıyordu. Topluluk üyeleri aynı anda tarıma ve zanaatçılığa atılıyorlardı. Böylelikle topluluk yalnız başına kalmaya mahkum oluyordu. Ülke içindeki ekonomik ilişkilerin gelişmesi de gecikmiş bulunuyordu. Toprak en yetkili kurum olan devlete ait bulunuyordu. Bu mülkiyet biçimi ileri gelenlerin yalnızca köleleri sınırsız olarak sömürmelerine değil, vergiler aracılığıyla özgür yurttaşları soymalarına da izin veriyordu. Geniş ve karmaşık bir devlet aygıtı ileri gelenlerin çıkarlarını savunuyordu. Asya ve Afrika'nın öteki devletlerinde olduğu gibi Hint despotizminin ayırt edici özelliği krallık iktidarının tanrılaştırılmasıdır. Kral tanrının yeryüzündeki temsilcisiydi. Rahipler topluluğu bu inanışı sürdürmekle yükümlüydüler. Hindistan'da bu dönemde eski köleci toplumun dini olan Brahmanlık yerini yavaş yavaş yeni bir dinsel akım olan Budizm'e bıraktı. Budizm'de sınıflı toplumlardaki bütün öteki dinler gibi ezilenleri manevi bakımdan silahsızlandırmak ve egemen olan sömürücüler sınıfının durumunu sağlamlaştırmakla yükümlüydü. Eski Çin. Çin'de Shang, Yin denilen ilk köleci devlet İsa'nın ölümü 18. yüzyılda kuruldu. Kölelik düzeni ancak çok sonra İsa'nın ölümü 5 ve 3. yüzyıllar arasında açılıp gelişti. 3. yüzyılın sonunda koskoca bir imparatorluk, eski Çin İmparatorluğu kuruldu. Bu dönemde köle emeğinin rolü önem kazandı. Köleler özel kişilere olduğu kadar devlete de aittir. Komşu kabilelerle yapılan bitmez tükenmez savaşlar, ayrıca iç savaşlar imparatorluğun kuruluşundan önce bol sayıda köle sağlıyordu. İşlenen suç ve cinayetlerin cezalandırılışı da önemli bir köle kaynağıydı. Bu egemen sınıf için çok etkili bir toplumsal baskı aracıydı. Yasalara ve eski geleneklere küçük bir karşı koyma ağır suç olarak nitelendiriliyordu. Klan aristokrasisinden gelme büyük köle sahipleri ilkel topluluk kalıntılarının sürdürülmesinde yarar görüyorlardı. Köle haline gelen mahkumlar devlete ait oluyordu. Köle alışverişi özellikle köken bakımından Çinli olmayan kölelerin alım satımı büyük ölçülere ulaşmıştı. Köle emeği her yerde kullanılıyordu. Büyük çapta köleci özel işletmeler ortaya çıkıyordu. sahip olunan kölelerin sayısı büyük mülk sahiplerinin zenginlik ve kudretinin ölçütü haline geldi. Urartu, Harzem, Kuşanlar Krallığı. İsa'nın ölümü 2. bin yılın sonları ile 1. bin yılın başlarında Trans-Kafkasya'da ve Ermenistan yaylası üzerinde pek önemli olmayan birçok köleci devlet ortaya çıktı. Bunlar arasında İsa'nın ölümü 9 ve 8. yüzyıllarda büyük bir gelişme göstermiş olan Urartu devletini belirtelim. Asurlu fatihlere karşı savaşımda Urartu antik çağın en eski, en önemli devletlerinden biri oldu. Urartu devleti bugünkü Trans-Kafkasya Sovyet Cumhuriyeti topraklarının bir bölümünü içine alıyordu.
Ayrım sonu.